Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Buhari'nin İman kitabına devam ediyorduk. İman 33. baba geldik. Bu babın ismi imanın artıp eksilmesi. Ondan bahsediyor. Enes radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. La ilahe illallah deyip de kalbinde bir arpa ağırlığınca hayır yani iman bulunan kişi cehennemden çıkacaktır. Dünyada la ilahe illallah dediyse bir azıcık da bir iman varsa bile o kıyamet günü cezasını çektikten sonra nihayetinde sonunda mutlaka cehennemden çıkacaktır. Çünkü la ilahe illallah onu ebedi kalmaktan kurtaracaktır cehennemde. La ilahe illallah deyip de kalbinde bir buğday ağırlığınca hayır bulunan, iman bulunan kişi cehennemden çıkacaktır. Buğday kadar bir imanı varsa o da çıkacaktır. La ilahe illallah deyip de kalbinde bir zerre ağırlığınca hayır bulunan kişi cehennemden çıkacaktır. Zerre kadar da bir iman varsa, çok küçük de bir iman. İman varsa, o imanla bir amel işlememiş bile olsa, çok az bir amel işlemiş bile olsa, o sonunda cehennemden çıkacaktır. Onu bildiriyor hadis-i şerif. İmam Buhari rahmetullahi aleyh bu bölümde zikrettiği rivayetlerden imanın artıp eksildiği neticesini çıkarıyor. Bazı alimler artıp eksilmez diyor, bazıları artar eksilir diyor. Böyle bir tartışma var akaidde, kelamda bu konuda. Ama çok ince bir tartışma bu. Nihayetine baktığımızda sonuçta aynı yere varıyoruz. Yani iman, ibadetler, diğer amel-i salihler imanı kuvvetlendiriyor, güçlendiriyor. Bunu artıp eksilme olarak anlayanlar artar eksilir diyor. Kuvvetlendirme olarak görenler de artıp eksilmez diyor ama değişen bir şey yok. Bu görüşe katılmayanlar ise imanın zatında değil de sıfatlarında ve semerelerinde artıp eksilmenin olabileceğini ifade ediyorlar. Şu bir hakikattir ki la ilahe illallah dediği halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e iman etmeyen kimse cennete giremez. Şimdi burada hadis-i şerifte sadece la ilahe illallah diyen kimse cehennemden çıkacaktır buyuruluyor ya. Onu izah ediyor şerhte. Ancak la ilahe illallah kelime-i tayyibesi Muhammedun Resulullah cümlesinde gerektirdiği ve bu iki cümleye toptan alem gibi olduğu için bu hadis-i şerifte yalnız bir bu kadarıyla iktifa edilmiş. Yani Efendimiz kısaca kim la ilahe illallah derse buyurmuşlar. Ancak bundan kasıt bu bir alemdir, bu bir semboldür. Bir cümlenin başlangıcını söylüyor. Halbuki bu Muhammedun Resulullah'ı da gerektiriyor. Diğer İslam'ın bütün inanılması gereken hususlarına inanmayı da gerektiriyor. Yoksa bu hadiste la ilahe illallah dedi, Muhammed Resulullah demedi, o zaman peygamberimize inanmaya gerek yok diye düşünürsek, o zaman diğer meleklere, kitaplara, rasullere de inanmak gerek yok demek lazım. Çünkü onlar da burada zikredilmiyor. Öyle olunca böyle bir imanı kimse herhalde kabul edemez. Peygamberlere inanmayan, kitaplara inanmayan bir insan Allah'a nasıl inanacak? Allah'ı nasıl tanıyacak? Nasıl inanılması gerektiğini nasıl bilecek? Cenab-ı Hakk'a tam olarak iman edemez. Çünkü o tam olarak iman etmeyi tarif eden peygamberlerdir, kitaplardır. Yoksa Peygamber Efendimiz'in risaletini tasdik etmeksizin cehennemden kurtuluşun mümkün olmadığı kat'i naslarla sabit ve malumdur. Bunu zaten açıkça Efendimiz de ifade ediyor. Benim Resul olduğuma iman etmeyen diyor, kesinlikle cennete giremez diye. Kur'an-ı Kerim'de Allah ve Resulü daima birlikte zikredilir. Misal olarak şu ayet-i kerimelere bakalım. Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Bugün yaygın bir söz olarak ortalıkta dolaşıyor. İşte Muhammed Resul'a gerek olmadığını söyleyen bazı insanlar çıkıyor. İnsanların kafasını karıştırmak için sadece la ilahe illallah demek yeterlidir diye. Halbuki bu ayet-i kerimeler, hadisler onları yalanlıyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız diyor, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin. Bunu söyleyen Cenab-ı Hak peygamberimize emrediyor ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece affedici ve merhamet sahibidir. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Diğer ayet-i kerime, kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse şunu bil ki biz seni onların üzerine gözcü göndermedik. Zorlayacak değilsin. Herkes kendisi bilir. Cenab-ı Hak ayrım yapmadan bütün peygamberlere iman etmeyi şart koşuyor bizlere. Şöyle buyuruyor. Allah'ı ve peygamberlerini inkar eden, inanma hususunda Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız diyen ve böylece imanla küfür arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte onlar gerçek kafirlerin ta kendileridir. Demek ki peygambere inanmak istemeyenler imanla küfür arasında bir yol tutmak istiyor. Cenab-ı Hak da diyor ki onlar kafirlerin ta kendileridir. Biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Buyuruyor Nisa suresi 150-151. ayet-i kerimeler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurmuşlar. Muhammed'in nefsini kudret eliyle tutan zata yemin ederim ki bu ümmetten her kim Yahudi olsun, Hristiyan olsun beni işitir sonra da bana gönderilenlere risaletime inanmadan ölecek olursa mutlaka cehennem ehlinden olur. Peygamber Efendimiz'i işittikten sonra hiçbir Yahudi'nin, Hristiyan'ın ona inanmama gibi bir tercih hakkı yok. Mutlaka inanması gerektiği buradan anlaşılıyor. Said bin Cübeyr rahmetullahi aleyh şöyle der. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sahih olarak bir hadis-i şerif ulaştığında onun tasdikini mutlaka Kur'an-ı Kerim'de bulmuşumdur. Kur'an-ı Kerim'de çok ince ifadelerle de olsa, ince işaretlerle de olsa mutlaka o hadisin bir dayanağını bulmuşumdur diyor Said bin Cübeyr, tabiinin büyük alimlerinden. Yukarıdaki hadis-i şerifi okuyunca, yani Efendimiz Yahudi, Hristiyan, kim beni işitirse mutlaka inanması gerekir, inanmadan ölürse cehennem ehline olur. Bu hadisi işitince diyor, acaba bu mana Kur'an-ı Kerim'in neresinde geçiyor diye düşündüm diyor. Şu ayet-i kerimeye gelince aynı şeyi ifade ettiğini anladım. Kur'an-ı Kerim okurken Hud suresi 17. ayet-i kerimeye geldiğimde Estağfirullah ve men yekfur bihi minel ahzabi fennâru mev'iduh. Evet, hakikaten aynı şeyi ifade ediyor. Milletlerden, dinlerden, kavimlerden, insanlardan hangisi onu inkar ederse işte cehennem ateşi onun varacağı yerdir. Kim peygamberimizi inkar ederse varacağı yer cehennemdir. Sakın bunda şüpheye düşme. Zira bu senin Rabbin tarafından bildirilmiş bir hakikattır. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben onun Resulüyüm. Bu iki hususta şüpheye düşmeden Allah'a kavuşan kimse cennete gidecektir. Demek ki önceki hadis-i şerifi bu hadis açıklamış oluyor. Biraz daha iman esaslarının tamamına iman etmek gerekiyor. Yani bu ikisi de yeterli değil. Yani Allah'a ve Resulüne inandım dese bir insan, melekleri inkar ediyorum, kitapları inkar ediyorum dese, diğer inanılacak şeyleri inkar ediyorum dese, bu yine Allah ve Resulüne inanmamış oluyor. Çünkü Allah ve Resulü bir kitap göndermiş, melekler var diyor, Resullerim var diyor, kitaplarım var diyor. O da diyor ki ben kitaplara inanmıyorum ama Allah ve Resulüne inanıyorum diyor. Halbuki tezata düşüyor. Allah ve Resulü'nü inkar etmiş oluyor. Bir kimse herhangi bir şart ileri sürmeden kesin bir şekilde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e iman etmedikçe mümin olamaz. Kayıtsız şartsız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünü akla ters düşmediği müddetçe kabul ederim gibi bir düşünceye sahip olan kişi Efendimiz'e iman etmiş sayılmaz. Yani bu din akıl dinidir. Akla uygun olanları kabul ederim, olmayanlara inanmam. Böyle bir düşünce olsa diyor, kayıt şart olsa bu iman iman sayılmaz diyor. Zira şartlı kabule şeriatta iman ismi verilmez. O kendi aklına iman ediyor demektir. Çünkü bazen imtihan için, ceza için akla uymayan, faydası olmayan şeyler de emredilebilir, yasaklanabilir. Yani faydalı bir şey yasaklanabilir. Ya bu faydalı olan bir şey niye yasaklanıyor dese bir insan, bu akla uygun dese yanlışa düşmüş olur. Halbuki Cenab-ı Hak imtihan için onu yasaklamış olabilir. Kullarına ceza için, Beni İsrail olduğu gibi çok faydalı olan şeyler ceza için yasaklamış olabilir. Hayvanların iç yağlarını Cenab-ı Hak yasaklamış Beni İsrail'e ceza olarak, günahlarına bir ceza olarak. Demek ki o yağlar zararlı olduğu için yasaklamamış onları. Zararlı olsa ceza olmazdı zaten. Faydalı olan bir şeyi yasaklamış Cenab-ı Hak. Şunu da unutmayalım ki sağlam bir akılla sahih bir nakil arasında hiçbir zaman tezat olmaz. Sağlam bir akıl sağlam olursa nakil de sahih olursa bu ikisinin arasında zaten tezat olmaz. Bir tezat görülüyorsa naklin sıhhatine bakmak lazım. Sahih mi? Hakikaten gerçekten sahih olarak bize nakledilmiş mi? Değil mi diye. Eğer sahihse bu sefer akla bakmak lazım. Demek akıl doğru mu düşünüyor, yanlış mı düşünüyor diye. İman insanlar tarafından konulacak herhangi bir kaydı da kabul etmez. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi çocuk İbn-i Sayyad'a benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet eder misin buyurduklarında İbn-i Sayyad Efendimiz'e bakmış ve ben senin ümmilere yani Araplara gönderilen bir Resul olduğuna şehadet ederim demişti. Yahudi Peygamber Efendimiz'in Resul olduğunu kabul ediyor ama Yahudilere gönderilmediğine inanıyordu. Bu iman bile onun Müslüman olmasına yetmedi. Nerede kaldı Efendimiz'i hiç kabul etmeyenlerin cennete girmesi? Demek ki insanların koyduğu kayıtlar imana engel oluyor, imana ters düşüyor. İmam Muhammed rahmetullahi aleyh şöyle buyuruyor. İmam-ı Azam'ın en büyük talebelerinden. Bugün Müslümanlar arasında yaşayan Yahudi ve Hristiyanlardan biri Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna şahitlik ederim diyecek olsa o bu sözüyle Müslüman olmaz. Çünkü herkes biliyor ki aramızda yaşayan her Yahudi ve Hristiyan bunu söylemektedir. Kendisinden bu sözüyle ilgili açıklama istediğimiz zaman Muhammed Allah'ın size gönderdiği Resulüdür. İsrailoğullarına değil derler. Buna delil olarak da şu ayeti zikrederler. Ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Cuma suresi 2. ayeti delil gösteriyorlar. Derler ki ayette söz konusu edilen ümmiler ehli kitap olmayanlardır. Yaptıkları bu açıklamadan da anlıyoruz ki onlardan biri böyle bir sözü söylediğinde bu onun İslam'ı kabul ettiğine delil değildir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dese bir Yahudi Hristiyan bu adamın tam kesin iman ettiğini düşünemeyiz diyor İmam Muhammed. Niye? Çünkü o Muhammedun Resulullah derken bize değil de Araplara Resuldür diye düşünüyor çünkü. O halde onlardan birinin Müslüman olduğuna hükmedebilmemiz için bu söze ilave olarak kendi dininden teberri ettiğini, uzaklaştığını da ifade etmesi gerekir. Mesela Hristiyan ise ben Hristiyanlıktan beriyim, Yahudi ise ben Yahudilikten beriyim demesi gerekir. Yani La ilahe illallah Muhammed Resulullah ben Hristiyan inancını kabul etmiyorum. Onların düşündüğü yanlış düşüncelerden uzaklaştım. İslam neyi getirirse onların hepsine iman ediyorum demesi lazım ki Müslüman olduğu kesin anlaşılsın. Yoksa kim La ilahe illallah dedi Müslüman oldu demek sadece o cümleyle mümkün değil. Onun dışında pek çok inanılacak şeyler var. Kendi inancına muhalif olan bu sözü ilave ettiği zaman ancak Müslüman olduğuna hükmeder diyor İmam Muhammed. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh şöyle buyuruyor. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah katından getirdiği her şeyi ikrar etmedikçe sadece kelime-i şehadet söylemeleri Hristiyan ve Yahudilerin İslam'a girmeleri için kafi değildir. Hristiyan ise Hristiyanlıktan beriyim, Yahudi ise Yahudilikten beriyim demesi de gerekir. Bunu söyleyince Müslüman olur diyor. İnsanları ayırmışlar kategorilere. Ateist ise bir insan, La ilahe illallah Muhammed Resulullah dediğinde bu onun iman ettiğinden bir alamet sayılabilir. Çünkü zaten hiçbir şeye inanmıyordu baştan. Bu inandığını gösterir. Ama Hristiyan, Yahudi ise bu onun tam Müslüman olduğunu göstermez. Çünkü onun başka yanlış inançları vardı önceden. Onlardan da uzaklaşması gerekir diye insanları beş gruba ayırmışlar alimlerimiz. Bu Kâsani'nin Bedâ'yüs Senâye kitabında 6. cilt 103. sayfasında bunlar izah ediliyor. Bir gün bir Yahudi Hazreti Ömer'e ey müminlerin emiri sizin kitabınızda okuduğunuz bir ayet var ki şayet o ayet biz Yahudilere inmiş olsaydı o günü bayram ilan ederdik dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh hangi ayet diye sordu. Bugün dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'dan razı oldum ayetidir. Maide suresi 3. ayettir diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle cevap veriyor. Biz o ayet-i kerimenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indiği anı ve mekanı hakkıyla biliyor ve kıymetini takdir ediyoruz. Ayet-i kerime nazil olduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta ayakta duruyordu. Günlerden de cuma idi. Yani siz bayram ilan ederiz diyordunuz. Biz zaten o günleri bayram yapıyoruz. Hem Arafat, Arefe günü bayram. hem cuma, cuma günü, bayram günü. Biz onu biliyoruz diyor zaten. Ayet-i Kerime'nin indiği. Bugün size dininizi tamamladım. Niçin bayram ederiz diyor Yahudi? Dininiz tamama ermiş, kemale ermiş. Allah'tan en büyük lütuf kula bir dindir, sahih bir dindir. Bizim için böyle bir şey olsa diyor, biz diyor bayram ederdik. Biz Müslümanlar da zaten Cenab-ı Hak bize bu dini lütfettiği için çok hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bayram ediyoruz işte Arafat, Kurban Bayramı, Cuma günleri. Bunlar bu ayet-i kerimenin, dinin tamamlandığını bildiren ayet-i kerimenin indiği günler, vakitler. Bu günler bizim için bayram, Cenab-ı Hakk'ın üzerimize nimetini tamamladığı, dinini bizlere indirdiği günler. Zekatın, imanın 16. şubesi zekat. Zekat İslam'dandır diyor İmam Buhari Hazretleri. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Necid ahalisinden saçı başı darmadağın fakir bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuru alilerine geldi. Necid bölgesinden, çöllerden gelmiş bedevi. Uzaktan sesini karma karışık duyuyor fakat ne söylediğini anlayamıyorduk. Çileler çekmiş, ezilmiş bir insan. Sesi bile doğru dürüst çıkmıyor. Bir şeyler mırıldanıyor, bir ses çıkıyor ama anlayamıyoruz diyor. Bir ara uğultusu gibi ses geliyor. Ama ne dediğini anlayamıyorduk. Nihayet yaklaştı. Meğer İslam'ın ne olduğunu soruyormuş. İslam nedir ya Resulallah diye soruyormuş. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona cevaben bir gün bir gece içinde 5 vakit namaz buyurdular. Adamcağız bundan başka kılmam gereken namaz var mı diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır, farz olarak yok. Ancak nafile namazlar kılmak istersen o başka buyurdular. Farz olarak Cenab-ı Hak 5 vakit istiyor. Ama isteyene yol açık, istediği kadar nafile kılabilir. Ondan sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de Ramazan orucu buyurdular. Namaz kıldın 5 vakit, sonra da Ramazan orucu buyurdular. Adamcağız yine bundan başka tutmam gereken oruç var mı diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır, ancak nafile olarak tutmak istersen o başka buyurdular. Farz olan Ramazan ayında tutulan oruçtur. Bir aylık oruçtur. Onun dışında insan istediği kadar nafile tutabilir, Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona zekatı da zikrettiler. Onu da kabul ediyorsan yine zekat var. Malının 1/4 zekat. Adamcağız yine bundan başka vermem gereken bir şey var mı diye sordu. 1/4'den başka vermem gereken bir şey var mı? Efendimiz hayır, ancak nafile, sadaka ve infaklarda bulunmak istersen o başka buyurlar. 1/4 zekatını verdikten sonra daha fazla infak edip Cenab-ı Hakk'a daha çok yaklaşmak, kendini cehennem ateşinden daha fazla kurtarmak istiyorsan 1/4'ün üzerinde 1/2, 1/3 daha fazla infakta bulunabilirsin buyuruyor. İşte sahabiler malının tamamını vermek istiyor. Efendimiz diyor ki yarısını ver. Yine tamamını vermek isteyen başka bir sahabeye diyor ki 1/3'ünü ver. İşte malının 1/3'ünü, yarısını veren sahabiler var. Belki bugün o yürekte insan çıkmayabilir ama işte 1/4'den fazla, 1/2, 1/3 verenler olması lazım. Olursa kendileri için daha hayırlı olur. Bundan sonra o sahabi dönüp gitti. Giderken vallahi bundan ne fazla ne de eksik yaparım diyordu. Namaz, oruç, zekat. 1/4 olursa da, malı olursa zekatını verecek. Onun bu sözünü işiten Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer sözüne sadık kalırsa felaha erdi buyurdular. Belki bu hadis-i şerif söylendiğinde hac farz kılınmamıştı. Onun için Efendimiz haccı zikretmemiş. O ana kadar inen farzları söylemişti. Bugün artık din tamamlandıktan sonra dinin tamamındaki farzları yapsa bir insan, başka bir şey yapmasa, bu bedevi gibi sözüne sadık kalırsa felaha erer, kurtulur. Cenneti kazanır, cehennemden kurtulur. Ama nafileler yaparsa daha güzel olur. Bu hadis-i şeriften anladığımıza göre sahabe-i kiram İslami ilimleri öğrenmek için yolculuk yapmış ve pek çok meşakkatlere katlanmışlardır. O çöl ortamında yani bir yerden bir yere gitmek, Necid'den Medine'ye gelmek epey bir iş, zor bir iş. Bu sahabi kalkmış, duymuş bir peygamber çıkmış diye gideyim diyor. Ne istiyor bakalım? Cenab-ı Hak bizden ne istiyor? Öğreneyim, ona göre yaşayayım diye gelmiş Medine'ye, sormuş sorularını, cevaplarını almış ve dönmüş. Zekat kelimesi temizlemek ve artırmak manalarına geliyor. Zekat Arapçada. Yüce Rabbimiz emrine itaat ederek zekatını güzelce ödeyen kullarının nefislerini bencillik, cimrilik, mal ve dünya sevgisi gibi mezmum sıfatlardan temizleyerek onları güzel ahlak sahibi kullarından eyler. Hem ahlakı temizlenir, hem malı temizlenir. Malındaki kul hakları, fakir hakları gitmiş olur. Yoksa malı kirli olur. Zekatını vermediğinde kirli mal yemiş olur. Kendisine ait olmayan mal içinde var çünkü. Bugün insanlara söylesen derler ki nasıl olur bu benim kendi malım, kendim kazandım diye. Öyle değil. Cenab-ı Hak bir hüküm koymuş. Senin bu malından 1/40'ını sana vermiyorum diyor Cenab-ı Hak. O fakir hakkı sen onu fakire ver diyor. Cenab-ı Hakk'ın sana vermediği malı sen ben kazandım, bu benim malım istediğin kadar söyle. Bu senin malın olmaz ve sana haram olur. Çünkü malı veren Cenab-ı Hak'tır. Alan da Cenab-ı Hak'tır. Onun için zekata verilmeyen mal kirli mal oluyor. Bununla birlikte mallarını da temiz ve helalı hoş kılıp bereketlendirir. Bu temizliğin yanında bir de bereket veriyor Cenab-ı Hak. Artıyor. Zekat malı artırıyor. Sadaka malı artırıyor. Yani insan fark etmediği yollardan, değişik yollardan malı artar, kazancı artar, işleri rast gider. Bu zekatın bereketidir, sadakanın bereketidir. Ayet-i kerimelerde şöyle buyrulur. Onların mallarından sadaka al diyor Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e. Bununla onları günahlardan temizler ve arındırıp yüceltirsin. Huz min emvalihim sadakatan, onların mallarından sadaka al buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu sadakayla onları temizle, arındır, yücelt. Siz hayır yolunda ne harcarsanız Allah onun yerine bir diğerini lütfeder. Cenab-ı Hak hemen arkasından yerine verir diyor. Maddi olarak verir, manevi olarak verir, dünyada verir, cennette verir. Artık o Cenab-ı Hakk'ın bileceği iştir. Yoksa ben hemen mal verdim, hemen arkasından cebime yine aynı şekilde mal girsin diye beklemek de doğru değil. Öyle olmayabilir. Oradan cebine girmez de başka yerden girer. Kasana girer. Ailene girer. Ne bileyim. Diğer işlerine bereket gelir. Sıhhatin artar. Hastalıktan kurtulursun. Ahiretine gider. Ahirette sevabın artar. Zekat insanları sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarıyla kaynaştırıp bir araya getirir. Bu sebeple Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekat İslam'ın köprüsüdür buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerif zekatın aynı zamanda ahirette kurulan bir köprü olduğunu da beyan etmektedir. Katade'nin nakline göre zekat cehennem ile cennet arasında bir köprüdür. Kim zekatını öderse köprüyü geçerek cennete nail olur diyor Katade rahmetullahi aleyh tabiinden. Demek ki zekatın toplum içerisinde bir önemli yeri var. Beşir bin Hasasiye radıyallahu anh anlatıyor sahabi. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e beyat etmek için geldim. Bana Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmemi, namaz kılmamı, zekat vermemi, İslam üzere hac etmemi, Ramazan orucunu tutmamı ve Allah yolunda cihad etmemi şart koştular. Beyat ederken bunları yapacaksın. Bu şart üzere senden söz alıyorum, imanını kabul ediyorum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz değişik beyat ederken beyat demek söz vermek demek. Değişik şartlar sunmuş. İslam olmak, Müslüman olmak, cihad etmek, mücadele etmek, hicret etmek gibi değişik sözler almış. Bu sahabeye de bunlar şart koşmuş. Ben şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü. Burada biraz önceki hadiste hac yoktu. Bakın bu hadiste hac var. Demek ki hac farz olduktan sonra gelmiş bu sahabe. Ey Allah'ın Resulü, vallahi bunlardan ikisine gücüm yetmez diyor. Namazı kılarım, orucu tutarım ama haccı da yaparım. Cihatla sadaka bunlara gücüm yetmez diyor. İkisine gücüm yetmez. Müslümanlar cepheden kaçan kimsenin Allah'ın gazabına uğramış olarak döneceğini söylüyorlar. Cepheden kaçmak büyük günahlardan. İşte Enfal suresi 16. ayet-i kerimede buna işaret ediliyor. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme veya diğer bölüye ulaşıp mevzi tutma durumu dışında kim öyle bir günde onlara, kafirlere arka çevirirse muhakkak ki o Allah'ın gazabına uğramış olarak döner. Onun yeri de cehennemdir. Orası varılacak ne kötü yerdir. Cepheden kaçmanın günahını ifade ediyor bu ayet-i kerime. Bunu duymuş sahabi diyor ki ya cephe tehlikeli kaçarsam diyor büyük bir tehdit var. Ben ise cihat meydanına varınca nefsimin korkuya kapılıp ölmeyi istememesinden endişe ediyorum diyor. Sadakaya gelince vallahi benim küçük bir koyun sürüsü ve 10 deveden başka bir şeyim yok. 8-10 kadar devem var. Küçük bir koyun sürüm var. Onlar da ailemin maişet kaynağı ve binek hayvanlardır. Bunu da vermesem olur mu diye acaba bu ikisini çıkarabilir miyiz diye soruyor sahabi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu, elini yumdu, salladı ve şöyle buyurdular. Cihat yok, sadaka yok. Peki ne ile cennete gireceksin? Yani insanı cennete götüren en salih ameller, en güzel ameller cihat, sadaka, tasadduk, zekat. Ben hemen ya Resulullah sana beyat ediyorum dedim. Hepsini kabul ediyorum. Ve koştuğu bütün şartlar üzerine beyat ettim. Daha sonra bakıyoruz bu sahabeyi hakikaten cihat meydanlarında cihat ederken görüyoruz. Efendimizin vefatından sonra geliyor bazı insanlar. Diyorlar ki efendim bu Beşir bin Hassase'ye. Bize gelen zekat memurları, devletin gönderdiği zekat memurları biraz zulmediyor. Çok alıyorlar, fazla alıyorlar. Malın iyisini alıyorlar. Halbuki Peygamberimiz malın orta halisini almayı emretmişti. Biz diyorlar biraz malımızın bir kısmını saklasak onlardan olur mu? Yani malı az göstersek de. Ona göre zaten onlar zulüm edip çok alıyorlar. Tam dengelenmiş olur diyorlar. Beşir bin Hassas bu radıyallahu anh diyor ki hayır diyor saklamayın kesinlikle ne varsa gösterin diyor. Zulmederlerse zulümleri kendilerine siz ahirette ecrini alırsınız buyuruyor. Yani bu kendisi zekat vermesem olur mu diye sormuştu iman ederken ama daha sonra zekat malından bir kısmını saklayalım mı diyenlere kesinlikle saklamayın. Hepsini gösterin diyor. Cihat meydanlarında da cihat ediyor. Bu sahabi verdiği sözü tutmuş. Beyatını yerine getirmiş radıyallahu anh. Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Su ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahın azabını söndürüyor. Su nasıl söndürüyorsa sadaka da günahın azabını, günahı söndürüyor. İnsanlar arasında hüküm verilinceye kadar herkes sadakasının gölgesinde olacaktır. O sıkıntılı günde insanlar sadakalarının gölgesinde olacak. Bu hadisin ravilerinden Ebu'l-Hayr ravi her gün mutlaka bir sadaka vermeye gayret ederdi. Çünkü bu hadis-i şerifi duymuş. Onun için her gün bir sadaka veriyor. Bu bir kek, bir soğan ve benzeri şeyler olsa bile. Bir ufak bir soğan, bir elma, bir meyve, bir kek, bir ekmek dilimi. Böyle şeyler bile olsa bu sahabi mutlaka bir sadaka vermeye gayret ediyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekatı ağır bir yük olarak görmeye başlayan toplumların başına bir kısım belaların geleceğini de haber vermişlerdir. Zekatı yük görürsen başına belalar gelir. Bu husustaki hadis-i şeriflerinden biri şöyledir. Malların zekatını vermekten kaçınan her millet mutlaka yağmurdan mahrum bırakılır ve hayvanlar olmasa onlara yağmur yağdırılmaz. Hayvandan hatırına yağmur yağıyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma kimin hacca gidecek veya zekat farz olacak kadar malı bulunur da bu farzları ifa etmezse ölüm sırasında dünyaya geri dönmeyi talep eder buyuruyor. Ve şu ayetleri okuyor. Ey iman edenler mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim beni yakın bir müddete kadar geciktirsen de sadaka versem ve salihlerden olsam demesinden evvel size rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edin. Allah eceli geldiğinde hiç kimseyi asla tehir etmez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Demek ki ölüm geldiğinde aman ya Rabbi hata ettik. Bir geri biraz mühlet ver, tehir et de dünyaya geri dönelim. Bir güzel bir hayat yaşayalım diye. İşte zekatını hakkıyla vermeyen, haccını yapmayan insan diyor böyle pişman olur ölüm esnasında. Geri dönmek ister veya öldükten sonra bu dönüş talepleri devam ediyor. Ölüm esnasında, öldükten sonra kabirde, kıyamette, ta cehennem görünce, cehennem içinde defalarca bunlar ayet-i kerimelerde ifade ediliyor. İnsanlar dünyaya geri dönüp adam gibi yaşamak istiyor. Bugün o fırsat elinde olanlar bunu iyi düşünmesi gerekiyor. Bugün elimizde Allah hayat fırsatını vermiş. Eğer bu fırsat elimizdeyken güzel bir hayat yaşayalım. Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşayalım ki sonra geri dönmek istemeyelim. Yoksa bu fırsat elinden kaçıranlar ta ölüm esnasından başlayıp cehennemin içerisine kadar bu taleplerini yenileyip duruyorlar. Ya Rabbi biz dünyaya bir gönder, bak nasıl salihlerden olacağız, nasıl sadıklardan olacağız, nasıl tasadduk edeceğiz, infak edeceğiz diye bunu söyleyip duruyorlar. Fırsatı kaçırmışlar. Allah elinde fırsat olanlara feraset versin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Bir kimseye Allah Teala mal verir, o da zekatını ödemezse bu mal kıyamet günü oldukça zehirli büyük bir yılan halinde karşısına çıkarılır. O ejderhanın yanaklarının üzerinde gazap ve zehrin şiddetini gösteren iki siyah nokta vardır. O gün bu azgın yılan mal sahibinin boynuna dolanıp ağzını kapatacak şekilde iki yanağından şiddetle ısırır. Şu şekilde ve ben senin dünyada çok sevdiğin malınım. Ben senin hazinenim der. Zekatını vermediğin hazinenim der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine delil olarak şu ayet-i kerimeyi okudular. Allah'ın fazlından kendilerine verdiği nimetleri başkalarından esirgeyenler sakın bunu haklarında hayırlı sanmasınlar. Allah bize vermiş, başkasına vermeyelim, cimrilik edelim. Bu bizim için hayırdır. Daha çok, daha rahat yaşayalım. Daha konforlu yaşayalım. Bu onu hayır zannetmesinler diyor Cenab-ı Hak. Bilakis bu onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. İşte bunu açıklıyor Efendimiz. Bir ejderha haline dolanıp ona zehrini akıtacak, ona ızdırap verecek. Kaldı ki göklerin ve yerin mirası hep Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Ali İmran 180. Yine Tevbe suresinde 34-35. Ayetlerde altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda infak etmeyenler yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdele. O paralar cehennem ateşten kızdırılıp bunlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün onlara denilir ki işte bu kendiniz için yığdığınız servettir. Artık topladığınız hazinelerin azabını tadın. Zekatı verilmeyen maldan bahsediyor ayet-i kerimeler. Kıymetli dinleyenler, Cenab-ı Hak zekatı hakkıyla vermeyi ve cennete köprü kurmayı nasip eylesin. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.